Ayrım 6.
Olumlu tarafta sanırım bu, Doktor Yalom'a bir takım doğrudan gözlemler yapma olanağını verirdi. Daha da derin bir iç çektim. Bu her zamankinden de beter olacaktı. Benden üçüncü şahıs olarak söz ediyordu. Onunla aynı odada değilmişim gibi konuştuğuna dikkatini çekmek için söze başladım ama yeterli enerjiyi toplayamadım. Beni tüketmişti. Olumsuz tarafta birkaç olasılık düşünebiliyorum. Birincisi, sizin telefonunuz onu bana yabancılaştırdı. Bana dönmesi konusunda %1 ya da 2 şansım var. Sizin telefonunuz şansımı sıfıra ya da daha aşağı indirirdi. Kesinlikle sinirlenmeye başlamıştım. 8 yıl geçti Thelma, hala anlayamıyor musun diye düşündüm. Hem şansın nasıl sıfırdan az olabilir budala kadın. Bu gerçekten son kozumdu ve Thelma'nın da kozuna oynayarak onu alacağını hissetmeye başlıyordum. Ama sesimi çıkarmadım. Katılmak için tek güdüsü mesleki bir güdü olabilirdi. Kendi hayatını yönetemeyecek kadar beceriksiz bir hastacığa yardım etmek. Üçüncüsü, Tanrım yine listelerle konuşuyordu. Buna dayanamıyordum işte. Üçüncüsü, Matthew herhalde gerçeği söyleyecektir. Ama Doktor Yalom'un varlığından büyük ölçüde etkilenmiş, tepeden bakan bir üslupla. Tepeden bakılmayı kaldırabileceğimi sanmıyorum. Dördüncüsü, bu onu mesleki bakımdan çok ödün vermesini gerektiren sıkıntılı bir duruma sokacaktır. Bunun için beni asla affetmeyecektir. Ama Thelma, o bir terapist. Senin iyileşebilmek için kendisinden söz etmen gerektiğini biliyor. Eğer sandığın gibi manevi yönü ağır basan bir insansa, mutlaka o da senin ızdırabın nedeniyle epey suçluluk duymuştur ve yardımcı olmaktan zevk duyacaktır. Ama Thelma listesini geliştirmeye öyle dalmıştı ki benim sözlerimi duymuyordu bile. Beşincisi, üçlü bir toplantının bana ne gibi bir yardımı olabilir? Benim onun söylemesini umut ettiğim şeyleri söylemesi ihtimali hemen hemen hiç yok. Söylediklerini kastedip etmemesi umurumda bile değil. Yalnızca benimle ilgilendiğini söylemesini istiyorum. İstediğim ve ihtiyaç duyduğum şeyi alamayacaksam neden kendimi bu acıya maruz bırakayım? Yeterince incinmişim zaten. Neden yapayım bunu? Thelma koltuğundan kalkıp pencereye doğru yürüdü. Şimdi bayağı kaygılanmıştım işte. Thelma giderek kendini saçma sapan bir cinnete kaptırıyordu. Ve ona yardım etmek için son şansımın da önünü kesmek üzereydi. Acele etmedim ve kelimelerimi dikkatle düşünüp seçtim. Ortaya koyduğum bütün sorulara verebileceğim tek yanıt, Matthew ile konuşmanın bizi gerçeğe daha çok yaklaştıracağıdır. Bunu elbette istersin, değil mi? Arkası bana dönüktü. Ama sanırım başıyla belli belirsiz bir kabul hareketi yaptığını görebildim. Bir yalanı ya da yanılsamayı yaşamaya devam edemez. Thelma, hani bana pek çok kez kuramsal yönelişime ilişkin sorular sormuştun. Çoğu kez yanıt vermedim. Çünkü terapi ekolleri hakkında konuşmanın bizi sürdürmemiz gereken kişisel sohbetten uzaklaştıracağını düşünüyordum. Ama o soruna şimdi bir yanıt vereceğim. Terapiye ilişkin belki de tek ve en önemli inancım şu: İncelenmemiş bir yaşam, yaşanmaya değmez. Matthew'u bu ofise getirmek, sana bu 8 yıl içinde olanların gerçek anlamda incelenmesinin ve anlaşılmasının anahtarı olabilir. Yanıtım Thelma'yı yatıştırmıştı. Geri dönüp koltuğuna doğru yürüdü ve oturdu. İçimde pek çok şeyi alt üst ediyor bu. Başım dönüyor. Bırakın bunu bir hafta düşüneyim. Ama bana bu konuda söz vermelisiniz. Benim iznim olmadan Matthew'u aramayacaksınız. Thelma'ya ondan haber almadığım takdirde ertesi hafta boyunca Matthew'u aramayacağıma dair söz verdim. Ve ayrıldık. Onu hiç aramayacağıma dair garanti vermeye niyetim yoktu. Neyse ki benden bunu istememişti. Thelma bir sonraki seansa 10 yaş gençleşmiş görünerek ve seke seke yürüyerek geldi. Saçlarını yapıştırmıştı ve her zamanki polyester pantolonları ya da eşofmanı yerine baklava desenli yün bir etek ve uzun çoraplar giymişti. Hemen yerine oturdu ve konuya girdi. Bütün haftayı Matthew ile buluşma hakkında düşünerek geçirdim. Lehte ve aleyhteki tüm noktaları gözden geçirdim. Ve şimdi sizin haklı olduğunuza inanıyorum. O kadar kötü bir durumdayım ki, herhalde hiçbir şey beni daha da kötüleştiremez. Thelma, bunlar benim sözlerim değil. Ben demiştim ki... Ama Thelma benim sözlerimle ilgilenmiyor ve konuşmaya devam ediyordu. Ancak sizin ona telefon etme planınız iyi bir fikir değildi. Sizden damdan düşer gibi bir telefon gelmesi onun için bir şok olurdu. Bu bakımdan onu sizin telefonunuza hazırlamak için aramaya karar verdim. Tabii ona ulaşamadım ama tele sekreterine sizin öneriniz konusunda bir not bıraktım ve ona beni ya da sizi aramasını söyledim. ve burada yüzünde kocaman bir gülüşle duraklayıp merakın tırmanmasını bekledi. Şaşırmıştım. Onu daha önce hiç oynarken görmemiştim. Ve sandığımdan daha fazla etkiniz varmış. 8 yıldır ilk kez beni aradı ve 20 dakikalık dostça bir sohbetimiz oldu. Onunla konuşmak nasıl bir duyguydu? Harika. Ne kadar harika olduğunu anlatamam size. Sanki daha bir gün önce konuşmuş gibiydik. O eski nazik, sevecen Matthew'ydu. Benim hakkımda her şeyi sordu. Depresyonum için kaygılandı. Sizi görüyor olduğuma sevindi. İyi bir sohbetti. Ne konuştuğunuzu anlatabilir misin? Tanrım bilmiyorum. Bir sürü gevezelik ettik. Geçmiş hakkında, şimdiki durum hakkında. Biliyor musunuz, inanılır gibi değil ama hatırlamıyorum. Birazını olsun hatırlayabilir misin? Bu noktada pek çok terapist Thelma'nın beni dışarıda bırakma tarzına bir yorum getirirdi. Peki ben de öyle yapmalıydım ama bekleyecek sabrım yoktu. Meraktan ölüyordum. Benim de bazı isteklerim olabileceğini düşünmemek tam Thelma'dan beklenecek bir şeydi. Bir şey gizlemeye çalışmıyorum. Yalnızca hatırlayamıyorum. Çok fazla heyecanlanmıştım. Aa evet, bana evlendiğini ve boşandığını ve boşanma konusunda epey bir hengame yaşadığını söyledi. Ama asıl önemlisi üçlü bir toplantı için buraya gelmeye hazır olması. Gülünç değil mi? Can atar gibiydi hatta. Sanki ondan kaçınan benmişim gibi. Ona gelecek hafta benim her zamanki saatimde ofisinizde olmasını söyledim. Ama o size bunu daha önce yapıp yapamayacağımızı sormamı istedi. Değil mi ki bunu yapmaya karar verdik? O da bir an önce yapmak istiyor. Galiba ben de öyle hissediyorum. 2 gün sonraki bir saati önerdim. Thelma da Matthew'a haber vereceğini söyledi. Ardından Thelma'nın telefon konuşmasını bir kez daha gözden geçirdik ve gelecek seansı planladık. Thelma telefondaki konuşmanın bütün ayrıntılarını hiçbir zaman anımsayamadı ama ne hakkında konuşmadıklarını anımsıyordu. Telefonu kapattığımdan beri korkaklık ettiğim ve Matthew'a gerçekten önemli 2 soruyu sormadığım için dövünüp duruyordum. Birincisi, 8 yıl önce gerçekten ne oldu? Neden ilişkimizi kopardın? Neden suskun kaldın? İkincisi, şimdi bana karşı gerçekten ne hissediyorsun? Üçlü toplantımızın sonunda da sormayı ihmal ettiğim bir şeyler için dövünemeyeceğinden emin olalım. Sormak istediğin tüm soruları, senin Matthew'a vermiş olduğun gücün etkisinden kurtarabilecek tüm soruları sormana yardımcı olmaya söz veriyorum. Seansta benim başlıca görevim bu olacak. Kalan sürede Thelma bir yığın eski malzemeyi tekrarladı. Matthew'a karşı duygularından, bunların transferans olmadığından, Matthew'nun ona hayatının en güzel günlerini vermiş olduğundan söz etti. Bitmez tükenmez bir vızıltıyla daldan dala atlayarak konuşuyor, üstelik her şeyi bana ilk kez söylüyormuş gibi söylüyordu. Onun ne kadar değişmiş olduğunu ve ne çok şeyin gelecek seansta çarpıcı bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olduğunu fark ettim. Thelma seansa 20 dakika erken geldi. O sabah yazışmalarımı yapıyordum ve sekreterimle görüşürken bekleme odasında birkaç kez yanından geçtim. Kızılımsı mavi renkte, hoş bir triko elbise giymişti. 70 yaşında bir kadın için cüretkar bir kıyafetti ama pekala da yakıştırdığını düşündüm. Daha sonra ofisime davet ettiğimde ona iltifatta bulundum. O da parmağını dudaklarına götürüp beni gizli bir anlaşmaya ortak eden sus işaretiyle haftanın büyük bir bölümünü bu alışverişe harcadığını söyledi. 8 yıldır aldığı ilk yeni giysiydi bu. Rujunu tazelerken bana Matthew'nun birkaç dakika içinde tam zamanında geleceğini söyledi. Thelma'ya bekleme odasında fazla kalmak istemediğini, çünkü oradan geçebilecek olan meslektaşlarına rastlama olasılığını azaltmak istediğini söylemişti. Onu bu konuda suçlayamazdım. Thelma ansızın sustu. Kapımı aralık bırakmıştım. Matthew'nun geldiğini ve sekreterimle konuşmakta olduğunu duyabiliyorduk. Bu departman eski binadayken burada birkaç konferansa gelmiştim. Ne zaman taşındınız? Bu binanın aydınlık, havadar ortamı gerçekten hoşuma gitti. Ya sizin? Thelma kalp atışlarını yatıştırmak ister gibi elini göğsüne koyup fısıldadı. Görüyorsunuz değil mi? Sevecenliğinin nasıl doğallıkla ortaya çıktığını görüyorsunuz değil mi? Matthew içeri girdi. Thelma'yı 8 yıldır ilk kez görüyordu. Ve eğer onun uğramış olduğu bedensel çöküş karşısında irkildiyse de çocuksu, iyi huylu gülümsemesi onu hiç ele vermedi. Umduğumdan yaşlıydı. Belki 40'lı yaşların başında. Ve Kaliforniyalı havası taşımayan 3 parçalı takımıyla muhafazakar bir tarzda giyinmişti. Bunların dışında Thelma'nın tarifine hayli uygundu. İnce yapılı, bıyıklı, bronz tenli. Tok sözlülüğüne ve içtenliğine hazırlıklıydım ve bu bakımdan gafil avlanmadım. Sosyopatlar genellikle kendilerini iyi tanıtırlar diye düşündüm. Ona geldiği için kısaca teşekkür ederek söze başladım. Matthew hemen yanıt verdi. Ben yıllardır böyle bir seans istiyordum. Bunu gerçekleştirdiğiniz için asıl ben size teşekkür borçluyum. Hem yıllardır kitaplarınızı okuyorum. Sizinle tanışmak benim için bir onur. Çekici bir yanı yok değil diye düşündüm. Ama Matthew ile dikkati dağıtacak kişisel ya da mesleki bir sohbete girmek istemiyordum. En iyisi benim bu seansta geri planda kalmam ve Thelma ile Matthew'nun olabildiğince çok etkileşimde bulunmalarıydı. Seansı onlara devrettim. Bugün konuşacak çok şeyimiz var. Nereden başlasak? Thelma söze başladı. Ne tuhaf, ilaçlarımı arttırmadım. Matthew'a döndü. Hala antidepresanlar kullanıyorum. 8 yıl oldu. Aman yarabbim, 8 yıl. İnanılır gibi değil. Ama 8 yıl oldu işte. Herhalde 8 yeni antidepresan denedim. Ve hala işe yaramıyorlar. Ama işin ilginç tarafı, bütün yan etkilerin bugün daha çok olması. Ağzım o kadar kuru ki, güçlükle konuşabiliyorum. Neden böyle oluyor acaba? Stres yan etkileri çoğaltır mı? Thelma daldan dala atlamaya ve ön sözlerin ön sözleriyle değerli zamanımızın kocaman parçalarını tüketmeye devam ediyordu. Bir ikilem içindeydim. Normal koşullarda onun dolambaçlı konuşmasının sonuçlarını açıklamaya kalkışabilirdim. Örneğin istediğini söylediği açık tartışmanın derhal önünü kesecek olan kırılgan bir role girdiğine dikkat çekebilirdim. Ya da Matthew'yu buraya serbestçe konuşması için çağırmış olduğunu ama onun kendisini bırakmasından beri antidepresanlar kullandığını hatırlatarak derhal onun suçluluk duygularını harekete geçirdiğini söyleyebilirdim. Ama bu tür yorumlar yalnızca saatin büyük bir bölümünün geleneksel bir bireysel terapi seansı gibi kullanılması sonucuna yol açardı. Bu da tam tamına üçümüzün de istemediği bir şeydi. Üstelik Thelma, davranışlarını herhangi bir biçimde sorunlu olarak nitelemem durumunda kendini küçük düşürülmüş hissedecek ve beni asla bağışlamayacaktı. Ama çok fazla şey bu seansa bağlıydı. Thelma'nın bu fırsatı dolambaçlı gezintilerle harcamasına dayanamazdım. Bu onun kendisini 8 yıldır yiyip bitiren soruları sorma şansıydı. Bu onun serbest bırakılma şansıydı. İzin verirsen sözünü birkaç dakika için keseceğim Thelma. Eğer siz ikiniz kabul ederseniz, ben bugün saat tutucu rolünü üstlenip dikkatimizi konu üzerinde tutmak istiyorum. Gündemimizi belirlemek için birkaç dakika harcayabilir miyiz? Kısa bir süre için Matthew konuşana dek sessizlik oldu. Bugün Thelma'ya yardımcı olmak için buradayım. Kötü günler geçirdiğini biliyorum ve bunun sorumluluğunu taşıdığımın farkındayım. Bütün sorulara elimden geldiğince açık olacağım. Bu Thelma için mükemmel bir işaretti. Ona bir başlama bakışı fırlattım, onu yakaladı ve başladı. Kendini terk edilmiş hissetmekten, dünyada kesinlikle yapayalnız olduğunu hissetmekten daha kötü bir şey olamaz. Çocukluğumda en sevdiğim kitaplardan biri, onu Washington DC'deki Lincoln Park'a, oradaki banklara oturup okumak için götürürdüm. Burada Thelma'ya toparlayabildiğim en kötü, en nahoş bakışı fırlattım, anladı. Sadede geleceğim. Sanırım konunun özü şu, yavaşça ve dikkatle Matthew'a döndü. Bana karşı ne hissediyorsun? Aferin kızım. Ona resmen gözlerim parlayarak baktım. Matthew'un yanıtı beni soluksuz bıraktı. Thelma'nın gözünün içine bakarak, şu son 8 yıl boyunca her gün seni düşündüm dedi. Seninle ilgileniyorum, hem de çok ilgileniyorum. Başına gelenleri bilmek istiyorum. Keşke birkaç ayda bir buluşup olup bitenleri öğrenmenin bir yolu olsaydı. Kopmak istemiyorum. Öyleyse dedi Thelma, neden bütün bu yıllar boyunca sessiz kaldın? Bazen sevgi en iyi sessizlikle ifade edilebilir. Thelma başını olumsuz anlamda salladı. Bu senin o hiçbir zaman anlayamadığım zen bilmecelerinden birine benziyor. Matthew devam etti. Ne zaman seninle konuşmaya çalışsam durum daha da kötüleşiyordu. Sürekli daha çok istiyordum. Sonunda daha fazla vermenin yolunu bulamadığım bir noktaya geldim. Günde 10 kez arıyordun beni. Defalarca ofisimin bekleme odasına geldin. Sonra kendini öldürmene ramak kaldığında anladım ki terapistim de aynı görüşteydi. En iyisi ilişkiyi tamamen koparmaktı. Matthew'un söylediklerinin, Thelma'nın rol yapma seansımızda benimle paylaştığı senaryoyla esrarengiz bir benzerlik gösterdiğini düşündüm. Ama dedi Thelma, bu kadar önemli bir şey insanın elinden bu kadar ani olarak alınırsa kendini terk edilmiş hissetmesi doğaldır. Matthew Thelma'ya anlayışla başını salladı. Ve elini bir an için onun elinin üzerine koydu. Sonra bana döndü. Sanırım 8 yıl önce tam ne olup bittiğini bilmek sizin için önemlidir. Şimdi Thelma ile değil sizinle konuşuyorum. Çünkü ona bu hikayeyi zaten anlattım. Hem de bir defadan fazla. Thelma'ya döndü. Tüm bunları tekrar dinlemek zorunda olduğun için üzgünüm Thelma. Sonra Matthew açık yüreklilikle bana dönüp anlatmaya başladı. Bu benim için kolay değil. Bunu yapmamın en iyi yolu sadece yapıp bitirmek. O halde işte başlıyorum. 8 yıl önce eğitimimi bitirdikten bir yıl kadar sonra ciddi bir psikoz geçirdim. O sıralarda yoğun bir biçimde Budizm'e merak sarmıştım. Ve Vipassana, Budist meditasyonunun bir şekli yapıyordum. Matthew başımı salladığımı görünce hikayesini ara verdi. Buna aşina görünüyorsunuz. Bu konudaki görüşlerinizi öğrenmeyi çok isterdim. Ama bugün sanırım devam etsem daha iyi olacak. Günde 3-4 saat Vipassana yapıyordum. Bir Budist rahibi olmayı düşünüyordum ve 30 günlüğüne Hindistan'a, Bombay'ın kuzeyindeki küçük bir köy olan Igapuri'deki bir meditasyon sığınağına gittim. Oradaki düzen benim için fazla katıydı. Tam sessizlik, tam yalnızlık. Günde 14 saat meditasyon ve ben ego sınırlarımı yitirmeye başladım. Üçüncü hafta sanrılar içindeydim. Duvarların ötesini görebildiğimi ve hem geçmiş hem de gelecek yaşamlarıma tamamen ulaşabildiğimi sanıyordum. Rahipler beni Bombay'a götürdüler. Hintli bir doktor bana antipsikotik ilaçlar verdi ve erkek kardeşime telefon etti. O da uçakla Hindistan'a gelip beni eve götürdü. Los Angeles'ta 4 hafta kadar hastanede yattım. Taburcu olur olmaz San Francisco'ya döndüm ve hemen ertesi gün Union Meydanı'nda tam bir tesadüf eseri Thelma ile karşılaştım. Hala bölük pörçük bir ruh hali içindeydim. Budist doktrinlerini gerçek bir çılgınlığa çevirmiştim ve herkesle birlik içinde olduğuma inanıyordum. Thelma ile karşılaştığıma sevinmiştim. Seninle karşılaştığıma sevindim Thelma dedi ona dönerek. Seni gördüğüme sevinmiştim. Kendimi yeniden bir yere tutunmuş hissetmeme yardım etmişti bu. Matthew tekrar bana döndü ve hikayesini bitirene kadar da bir daha Thelma'ya bakmadı. Ona karşı yalnızca iyi duygular besliyordum. Thelma ile kendimi bir hissediyordum. Onun hayatta istediği her şeye sahip olmasını istiyordum. Daha da fazla, onun mutluluk arayışının aynı zamanda benim arayışım olduğunu düşünüyordum. Aynı arayıştı bu. O ve ben aynıydık. Evrensel birlik ve egosuyla ilişkin Budist inancına harfi harfine uyuyordum. Kendimin nerede bittiğini, bir başkasının nerede başladığını bilmiyordum. Ona istediği her şeyi verdim. Ona yakın olmamı istedi. Benimle birlikte eve gelmek istedi. Sevişmek istedi. Mükemmel bir birlik ve sevgi içinde ona her şeyi vermeye hazırdım. Ama o daha fazla istiyordu ve ben daha fazla veremiyordum. Giderek tedirginliğim artıyordu. 3-4 hafta sonra sanrılarım geri döndü ve tekrar hastaneye yatmak zorunda kaldım. Bu kez 6 hafta süreyle. Hastaneden çıkalı pek fazla olmamıştı ki Thelma'nın intihar girişimini duydum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bu bir felaketti. Ömrümde başıma gelen en kötü şeydi. 8 yıldır aklımdan hiç çıkmıyor. Önceleri telefonlarına yanıt veriyordu ama ardı arkası kesilmiyordu. Sonunda psikiyatrım bütün teması kesmemi, tamamen suskun kalmamı öğütledi. Bunun benim kendi akıl sağlığım için gerekli olduğunu söyledi. Thelma için en iyisinin bu olacağından emindi. Matthew'yu dinlerken başım dönmeye başlamıştı. Davranışlarına ilişkin çeşitli varsayımlar geliştirmiştim ama henüz duymuş olduğum hikayeye zerrece hazırlıklı değildim. Önce doğru muydu? Matthew bir büyücüydü. Hoş ve yumuşaktı. Bütün bunları benim için mi sahneliyordu? Hayır, her şeyin onun anlattığı gibi olduğundan hiç kuşkum yoktu. Sözleri gerçeğin su götürmez çınlamasını taşıyordu. İstediğim takdirde aramam için hastanelerin ve onu tedavi eden doktorların adlarını sakınmadan verdi. Üstelik bunları kendisine geçmişte anlatmış olduğunu söylediği Thelma, can kulağıyla dinlemiş ve hiçbir itirazda bulunmamıştı. Dönüp Thelma'ya baktım ama o bakışlarını kaçırdı. Matthew konuşmasını bitirdikten sonra da pencereden dışarı bakmaya başladı. Bütün bunları en baştan biliyor olması ve benden gizlemiş olması mümkün müydü? Yoksa kendi kederine ve kendi ihtiyaçlarına çok fazla dalmış da bütün bu süre boyunca Matthew'un ruh durumunun hiç farkına varmamış mıydı? Ya da kısa bir süre için bunları bilmiş ama sonra kendi yaşamsal yalanıyla çalıştığı için bu bilgiyi bastırmış mıydı? Bunu bana yalnızca Thelma söyleyebilirdi. Ama hangi Thelma? Beni aldatan Thelma mı, kendini aldatan Thelma mı? Yoksa kendisi tarafından aldatılan Thelma mı? Bu soruların yanıtlarını bulacağımdan kuşkuluydum. Öte yandan dikkatim asıl Matthew üzerinde sabitleşmişti. Son birkaç ay içinde hayalimde bir Matthew, daha doğrusu birkaç değişik Matthew oluşturmuştum. Hastalarını sömüren, topluma uyum sorunları olan sorumsuz bir Matthew. Kişisel çatışmalarını genel olarak kadınlarla ya da özel olarak annesiyle olanları eyleme geçiren, cinsel kimliğini bulamamış, duygusuz bir Matthew. Arzulanan aşkı gerek duyulan aşkla karıştırmış olan maceracı, gösterişli, genç terapist. Oysa o bunların hiçbiri değildi. Başka bir şey, hiç beklemediğim bambaşka bir şeydi. Ama ne? Emin değildim. İyi niyetli bir kurban, yaralı bir şifacı, kendi bütünlüğünü Thelma için feda etmiş olan bir İsa. Kuşkusuz onu artık suç işleyen bir terapist olarak görmüyordum. O da Thelma gibi bir hastaydı. Üstelik hala pencereden bakmakta olan Thelma'ya bir göz atarak düşünmekten kendimi alamadım. Çalışan bir hastaydı. Tam benim gönlüme göre bir hasta. Alt üst olduğumu anımsıyorum. Ne kadar kısa bir sürede, ne kadar çok kurgu yıkılıp gitmişti. Topluma uyumsuz ya da sömürgen terapist olarak kurguladığım Matthew sonsuza dek çekip gitmişti. Şimdi onun yerinde kafamdan çıkmayan bir soru vardı. Bu ilişkide kim kimi sömürmüştü? Başa çıkabileceğim ve gerekli olduğunu sandığım bütün bilgi bundan ibaretti. Seansın geri kalanını ancak hayal meyal anımsıyorum. Matthew'nun Thelma'yı daha çok soru sormaya teşvik ettiğini anımsıyorum. Sanki o da Thelma'nın ancak bilgi sayesinde kurtulabileceğini, yanılsamalarının gerçeğin ışığına dayanamayacağını hissediyor gibiydi. Ve sanırım kendi kurtuluşunu da ancak Thelma'nın kurtuluşu aracılığıyla gerçekleştirebileceğinin farkındaydı. Thelma'nın da benim de birçok soru sorduğumuzu, onun da her birine eksiksiz yanıtladığını anımsıyorum. Karısı onu 4 yıl önce terk etmişti. Karısıyla din konusundaki görüşleri giderek birbirinden uzaklaşmış ve kadın kökten dinci bir Hristiyan mezhebine geçen Matthew'yu izleyememişti. Hayır, eşcinsel değildi. Gerçi Thelma bunu ona sık sık sormuştu ama aslında hiçbir zaman öyle olmamıştı. Gülümsemesi bir tek o anda kısıldı ve sesinden belli belirsiz bir öfke gelip geçti. Sana kaç kez söyledim Thelma, Hyde'de normal insanlar da yaşar. Hayır, başka hiçbir hastayla kişisel bir ilişkisi olmamıştı. Hatta geçirdiği psikozun ve Thelma ile olup bitenlerin sonucunda birkaç yıl önce kendi psikolojik sorunlarının aşılmaz bir engel oluşturduğunu fark etmiş ve terapist olarak çalışmaktan vazgeçmişti. Ama yaşamını hizmete adamış olduğundan birkaç yıl süreyle psikolojik testler uygulamış, sonra bir biyolojik geri iletim laboratuvarında çalışmış ve sonra da daha yakın geçmişte bir Hristiyan Sağlık Koruma Derneği'nin yöneticisi olmuştu. Matthew'nun mesleki kararı hakkında düşünceye dalmıştım. Hatta gelişmesinin terapi yapmaya dönmesini gerektirecek noktaya ulaşmış olup olmadığını, belki de şimdi olağanüstü bir terapist olabilirdi. Merak etmekteydim ki süremizin dolmak üzere olduğunu fark ettim. Her şeyi ele almış olup olmadığımızı sordum. Thelma'dan kendisini gelecekteymiş gibi düşünmesini ve birkaç saat sonra kendisini nasıl hissedebileceğini hayal etmesini istedim. Sorulmamış sorularla mı kalacaktı? Beni hayretler içinde bırakarak öylesine şiddetle hıçkırmaya başladı ki soluk alamaz oldu. Gözyaşları yeni mavi elbisesine dökülürken Matthew benden önce davranarak ona kağıt mendil kutusunu uzattı. Hıçkırıkları yatışırken Thelma'nın sözleri de işitilir hale geldi.